Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 14.
Salonda heyecanın doruğa çıktığı bir anda hakim Tevfi'ye sordu. Muayenehanede gördüğüm adam Haşmet demişsin, bak öyle diyorlar. Tevfik bir ara sarsıldı, ne diyeceğini bilemiyordu. Hakim söyle diye ısrar edince kendini toparladı. Haşmet kelimesi benim ağzımdan çıkmadı. Demin size arz ettiğim vaziyeti avukat Rauf Bey'e anlattım. O da bana senin verdiğin tarif Haşmet'e benzemiyor. Bolu'ya gidersen orada bunları söyler misin dedi. Hakim doktor Sadık'a dönerek Tevfik Haşmet ismini söyledi mi dedi. Evet, Haşmet ismini söyledi. Aynı soru tekrarlandığında doktor Sadık sözlerinde ısrar etti. Tevfik'e Haşmet'i tanıyıp tanımadığı bir defa daha soruldu. Mahkemede gösterirlerse ve orada gördüğüm adam Haşmet ise çekinmeden söylerim. Hamit Şevket İnce, Tevfik gazete okuyan bir adamdır. Her gün her gazetede Haşmet'in resmi yayımlanıyor. Gördüğü adam o mudur değil midir onu söylesin. Tevfik heyecandan tir tir titriyordu. Resimleri gördüm. Resimden insan tanınmaz ki. Hakim müdahale etti. Bak oğlum, bu kadar adam yalan mı söylüyor? Yalan söylüyorlarsa yalan söylüyorlardı. Tevfik kısık bir sesle ve kekeleyerek, muayenehanede gördüğüm adamı görürsem tanırım diye tekrarladı. Hakim, Ankara'daki mahkemede Haşmet'i görmedin mi? Gördüm. E madem ki görmüşsün, gördüğün o muydu? Tevfik durakladı, ne söyleyeceğine karar verememişti. Salonda herkes nefesini tutmuş bekliyordu. Nihayet Tevfik net bir şekilde, evet dedi. Bu evet sözü üzerine salondan bir uğultu yükseldi ve hakim soruyu tekrarladı. Muayenehanede gördüğün adam o muydu? Evet. Ağır ceza mahkemesine gitsen orada da söyler misin? Tabii söylerim. Hakim çok yorgun ve bitkin görünen Tevfik'i sandalyeye oturttu ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ertesi güne erteledi. Daha önce Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu davanın üzerine çekilen karanlık perde, Ankara 1. Ceza Mahkemesi'nde bir nebze aralanmış ve bu aralıktan bir ışık demeti fışkırmıştı. Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi 3 günden beri tanıkları dinlemekteydi. İlk dinlenen tanık Numune Hastanesi doktorlarından Profesör Eckstein idi. Türkçeyi iyi bilmediği için konuşması tercüme edildi. Neşet Naci ölümünden bir gün önce hastaneye gelmişti. Bana Fransızca olarak bittim, bittim, öleceğim dedi. Ben onun bu sözlerini çocuğunun hastalığına yorumlamıştım. Ertesi gün doktor öldürülünce acaba doktorun bu sözleriyle ölümü arasında münasebet var mı diye düşündüm. İkinci tanık Doktor İrfan Tidiz ise asansörde katili görmüş olduğu iddiasını reddetti. Adli tıp profesörü Talat Vasfi salona çağrıldı. Hadise günü akşam saat 7'ye doğru muayene odamda bir hastamla konuşuyordum. Büyük bir gürültü oldu, hizmetçi sultanın feryat ettiğini işittim. Hemen dışarı fırladım, aşağıya doğru bir adam gidiyordu. Faiz beymiş, aman diye bağırdı, Naci'yi vurdular, doktor musunuz, koşunuz. Bekleme odasıyla muayenehane odasının kapısı açıktı. İçeride kimse yoktu. Naci'yi yatak odasının kapısı önünde sırt üstü buldum. Henüz ölmemişti, nabzı çarpıyordu. Ağzından ve burnundan kan geliyordu. Gömleğini açtım, kalp nahiyesine 4 kurşun girmişti. Yüzü morarmaya başlamıştı, yakasını açtım, göz bebekleri büyümüştü. Kendisine yardım imkanı kalmadığını anladım, odadan çıktım. Muayene odasında yerde bir mermi vardı, eğilip mermiye baktım. Bu atılmış ve patlamamış bir mermiydi. Merminin üzerinde tetik izi de vardı. Yerde bir de tüberkülin şişesi duruyordu. Masanın üzerinde bir tek reçete vardı. Reçeteye baktım, reçetede Reşit Mercan yazılıydı. 3 tertip ilaç vardı, yazıya dikkat ettim, Naci'nin yazısıydı, imza da onundu. Muayene odası karıştırılmıştı. Dışarı çıktım ve beklemeye başladım. Birçok sivil polis geldi, bir tanesi içeri girdi, yerden mermiyi aldı. Masanın önüne geçti, kendisine cinayet delillerine el sürülmez, onlar ileride adliyeyi aydınlatmak bakımından çok ehemmiyetlidir, boyun dedim. O sivil adam birdenbire terslendi ve bana dönerek, siz vazifeme müdahale edemezsiniz dedi. Beni azarladı ve kovdu, çok müteessir olmuştum. Bir doktor koluma girdi, beni muayenehaneme götürdü. Hakim, Celadet'le ve Sultan'la bu mesele etrafında konuştunuz mu? Evet konuştum, ikisi de katili tanıdıklarını söylediler. Celadet korkudan muayene odasına kaçıp saklanmış. Reçetede ne vardı? 3 kalem ilaç vardı, bir tanesi ağrı kesici bir pomattı. İmza ve yazı Neşet Naci'nindi. Profesör Hami Güven'den duyduğuma göre reçetenin tarihi Şubat 1945 imiş. Avukat Feridun Söğütlügil sorularıyla tanığı sıkıştırmaya ve hücuma başlayınca profesör sinirlendi. Bendeniz adli tıp profesörlüğü yapıyorum. Adli tıp terbiyesi almış bir insanım. Hadise yerine geldiğim zaman her şeye dikkatle baktım. Ortada başka reçete yoktu. Sinirlenmeme sebep polis memurunun yerdeki mermiyi alması ve masanın üzerini karıştırmasıydı. Davanın seyrinin Haşmet aleyhine dönmesiyle birlikte avukatı Feridun Söğütlügil saldırgan bir tavır takınmış, tanıklara ve karşı taraf avukatlarına sataşmaya başlamıştı. Bu defa da tanığa hücum etmesine itiraz eden Hamit Şevket İnce'ye döndü, fiziki kusurunu ima etmekten çekinmeden ağzına geleni söyledi. ''İş kamburda değil akıldadır, iş yaşta değil baştadır.'' Bu sözler Hamit Şevket İnce'yi çileden çıkarmaya yetti. ''Bu avukat değil çocuktur. Daha nasıl avukatlık yapılacağını bile bilmiyor. Benim kamburumdan bahsediyor. Fakat kendi cehaletinden haberi yok.'' Hakim Feridun Söğütlügil'in tekrar konuşmasına imkan vermeyerek diğer tanıkların dinlenmesine geçti. Herkesin merak ettiği esrarengiz tanık Muzaffer, 2. Şube Müdürü Naci Uluer'in söylediklerini bir teyp sadakati ile aşağı yukarı aynen tekrarladı ve hakimin sorularına kaçamak cevaplar verdi. ''Karakoldan Haşmet'le telefonda konuştun mu?''
''Hayır.''
''İyi düşün.'' ''Ha evet hatırladım, konuştum. Ben Haşmet'e beni bırakmıyorlar. Reşit'in yerini söyle beni bıraksınlar.'' dedim. ''Reşit'i nereden tanırsın?''
''Kahveden tanırım. 2 sene evvel tanışmıştım.''
''Haşmet ile nerede tanıştınız?''
''11 ay önce bir yılbaşı gecesi evinde tanıştım. Necmi isminde bir arkadaşım vardı. Onunla beraber gittik. Hanımlar vardı. Gramofon çaldık ve dans ettik.''
''Hanımlar kadın mıydı, kız mıydı?''
''Kızdı efendim.''
Hamit Şevket İnce araya girdi. ''Reşit ve Haşmet Bolu'da Muzaffer ahlaksızdır demişler. İkisinin de ittifak ettiği bu husus zapta geçmiştir. Senin arkadaşların senin için niye böyle bir kelime kullanmışlardır?''
Muzaffer bozulmuştu, sinirlendi.
''Onlar benden ahlaksızlarmış ki bu cinayeti işlemişler. Madem ki bu cinayeti onlar işlemişler, cemiyet önünde onlar ahlaksızdır.''
''Reşit ve Haşmet'i en son ne zaman gördün?''
''Reşit'i 15 gün kadar evvel görmüştüm. Haşmet'i de 45-50 gün önce Şeri ile beraber gördüm.''
''Şeri de kim?''
''Nişanlısı efendim.''
Hamit Şevket İnce, ''Müşerref demek istiyor efendim.''
Bir bilgisi olmadığını söyleyen ganime sokulduktan sonra Reşit'in yeğeni Şefik'in karısı Hayrün Nisa dinlendi. O da kocasının Bolu'daki ifadesini doğruladı. Mahkemenin o günkü tanık dinleme maratonu avukat Kadri'nin anlattıklarıyla noktalandı. ''Ben yedek subay olarak askeri Yargıtay'da vazife görüyorum. Hadiseden birkaç gün sonra aynı yerde yazıcı olarak askerlik yapan Firuzan isminde bir genç, ki halen kendisi İstanbul'dadır, Kadıköy Moda Caddesi 85 numarada oturuyor, bana şunları anlattı. Katil hadisesinin vukuunu takip eden günün sabahı Reşit Mercan bana geldi. Biz mektepten beri birbirimizle tanışır ve sevişirdik. Doktor Neşet Naci'yi ben öldürmedim dedi ve hadiseyi kendi üzerine alacağını söyledi. Ve o esnada yanında bulundurduğu bir tabancayı da bana gösterdi. Ve hatta o tabancayı bana hediye etmek istedi. Kabul etmedim. Bu işin için üzerine alıyorsun diye sordum. Reşit sonra öğrenirsin dedi. Benimle beraber teslim olmak üzere Anafartalar merkezine gittik. Benim üzerimde resmi elbise olduğu için içeri giremedim. Reşit içeri girdi ve teslim oldu. Firuzan Reşit'in karakterini yakından bildiğine göre katilin Reşit olmayacağını söylüyordu. Bilgim bundan ibarettir. Firuzan bunları bana söylerken kalemde katip Selahattin de vardı. Herhalde o da bunları duymuştur.
Müdahil avukat Rauf'un sorusu üzerine, ''Evet, Firuzan Reşit'i hapishanede ziyaret etmiş ve orada da bu cinayetin için üzerine alıyorsun?'' demiş. Fakat Reşit'ten kesin ve açık bir cevap alamamış. ''Reşit bir gün öğreneceksin, duyacaksın.'' demekle yetinmiş.
Ankara'da dinlenen tanıklardan özellikle Kapıcı Tevfik ile adli tıp profesörü Talat Vasfi'nin ifadeleri Ankara cinayeti davasını bambaşka bir istikamete yöneltmiş ve kamuoyunun dikkatlerini yeniden üzerine çekmişti. Ancak Ankara'da görülen davada birçok usulsüzlüklerin endişelere sebep olduğu da görülmekteydi. En küçük ayrıntı bile gerçekleri örtmek için yapılan kasıtlı hareketlermiş gibi şüpheyle karşılanmaktaydı. Herkeste bir güvensizlik duygusu vardı. Şüphe çeken olaylardan biri Adalet Bakanı'nın makam otomobili olmuştu. Bolu'daki duruşmaya 2 gün kala, yani 3 Haziran günü jandarma 0006 numaralı Adalet Bakanlığı otomobilinin Bolu'ya yaklaşmış olduğunu savcılığa bildirmiş ve savcı Zahit Tor da maiyetiyle birlikte karşılamaya çıkmıştı. Ancak otomobil 60 kilometre gibi çok süratli bir şekilde geçip gitmişti. Arabada bakanın bulunup bulunmadığı tespit edilememesine rağmen mahkemeye baskı yapılmak istendiği şeklinde spekülasyonlara sebep olmuştu.
Ayrıca basında dava ile ilgili ayrıntılı haberler sayfaları doldurmaya devam etmekteydi. Tasvir gazetesindeki görgü tanıklarından Celadet Jong hakkındaki yayını Celadet uzun bir mektupla yalanlamış ve bu tekzip Ulus gazetesinde yayımlanmıştı. Celadet bazı kimselerin huzurunda gerçeği söylemekten korktuğu, çocuklarının ve kendi hayatının tehlikede bulunduğu yolundaki bütün beyanlarını inkar ve tekzip ediyordu. Ayrıca kendisinin başına bir şey geldiği takdirde çocuklarının geleceğini gazete yolundaki garantisini de reddediyor ve ihaneye muhtaç olmadığını bildiriyordu.
Gazete bu mektubu aynen yayınladıktan sonra Celadet'i yalancılıkla suçlamıştı. Hakikat maalesef bizim söylediğimiz gibidir. Şahit Celadet'i alenen yalancılıkla itham ediyoruz. Bu yalancılığını hemen ispata hazırız. Celadet yukarıda naklettiğimiz sözleri şahitler huzurunda söylemiştir. Bu şahitler 10 kişiden fazladır. Her birisinin ve adresleri mahfuzdur. Celadet yalan söylemekte ısrar ederse şahitler de hakikati biz re'sen açıklamaya mecbur kalacağız.
Diğer taraftan aynı gazetenin Ankara muhabiri Yalçın Uraz da Haşmet Orbay aleyhinde yayına devam ettiği takdirde öldürüleceği yolunda iki defa tehdit telefonu aldığını iddia etmişti. Ankara savcısı Kemal Bora bu iddiayı bahane ederek muhabiri makamına çağırmış, kapıcı Tevfik ve Celadet'le yaptığı röportajların hayali olduğunu öne sürerek bu hususta ifadesini almıştı. Savcı aynı zamanda Uraz'ı 2. Şube Müdürü Naci Uluer vasıtasıyla celbederek onunla uzun bir konuşma yapmıştı. Ankara savcısının bu dava elinden çıkmış olmasına rağmen hala yakından ilgisini sürdürmesi gözden kaçmamaktaydı.
Bolu'da yapılacak 3. duruşmanın arifesinde kent yeniden hareketlenmiş ve kalabalıklaşmıştı. İstanbul ve Ankara'dan gelen avukat, tanık ve gazetecilerin yanı sıra civardan şehre akın eden meraklı bir kalabalık da otelleri doldurmuştu. Müstakbel gelininin Gültüyü mahallesinde tuttuğu evde kalan Mediha Orbay birkaç gün önce Bolu'dan ayrılmıştı. Müşerrif'in İngilizce öğretmeni olan arkadaşıyla birlikte Bolu sokaklarındaki gezintileri bütün gözleri üzerlerinde topluyor, adeta ilgi odağı haline geliyordu. Bolulularının ilgisini çeken bir başka hususta komünistlik propagandası yapmak suçundan dolayı cezalandırılmış ve Rusya'da tahsil görmüş genç ve güzel bir kadının Reşit Mercan'ı görebilmek için devamlı cezaevi civarında dolaşması ve duruşmaya girebilmesini sağlayacak bir giriş kartı alabilmek için çabalamasıydı. Zaten Reşit Mercan'ın yakışıklılığı dillere düşmüş olduğundan her gün kendisine genç kızlardan evlenme teklifleri yapılan bir sürü mektup geldiği yolundaki dedikodular bir şekilde ağızdan ağıza dolaşıyordu. Adalet Bakanlığı makam aracının Bolu'dan geçmiş olmasının bazı dedikodulara sebep olması üzerine otomobilin tamir için İstanbul'a gittiği yolundaki bakanlık açıklaması da kimseyi tatmin etmemiş, tamirata muhtaç bir aracın 60 kilometre süratle bozuk yollardan nasıl gidebildiği herkes tarafından merak konusu olmuştu. Adalet Bakanı'nın Bolu'dan geçtiği haberinin yayıldığı 3 Haziran günü Bolu'nun Tatava bölgesinde büyükçe bir köy olan Yumrukaya'da hummalı bir hazırlık göze çarpıyordu. Muhtarın ahşap evi tepeden tırnağa temizleniyor, mefruşat komşulardan getirilen halı, kilim, masa, sandalye ile takviye ediliyor, mutfakta köy kadınları harıl harıl yemek hazırlıyorlar, evin bahçesinin bir köşesinde de erkekler kuzu çeviriyorlardı. Bunu kimse doğru dürüst bilmiyor, sadece vali beyimin geleceği söyleniyordu. Akşama doğru köye gelen toprak yoldan bir toz bulutu yükseldi. Başta muhtar olmak üzere herkes misafirleri karşılamak üzere hazırlandılar. Toz bulutu yavaş yavaş yaklaştı, siyah renkli bir otomobil kalabalığın bulunduğu yerde durdu. Muhtar otomobilden inen vali beyi karşılayarak, "Hoş geldiniz," dedi. Vali Ömer Naci Rollas, "Her şey hazır mı?" diye sorduktan sonra muhtarın odasına yöneldi. Etrafa kızarmakta olan kuzunun iştah açıcı nefis kokusu yayılıyordu. Vali hazırlıkları tek tek inceleyerek muhtara son talimatlarını verdi. "Muhtar efendi, misafirimiz yarım saate kadar gelecek. Ortalıkta vazifelilerden başka çoluk çocuk dolaşmasın ve kimse bu akşamki toplantıdan etrafa bir haber yaymasın."
"Baş üstüne vali bey."
Muhtar köy bekçisini çağırarak talimatı ona aktardı. Elindeki değnekle kalabalığın içine dalan bekçi otomobilin etrafını sarmış olan yırtık pırtık elbiseli yalın ayak çocukları kovalamaya başladı. Ne olup bittiğini anlamaya çalışan kadınlı erkekli köy halkına da bağırıyordu.
"Burada durmak yasak, herkes evine gitsin, çabuk olun."
Hava tam kararmak üzereyken bir toz bulutu daha yükseldi ve bir müddet sonra 0006 numaralı kırmızı plakalı otomobil muhtarın odasının önünde durdu. Arabadan inen Adalet Bakanı Mümtaz Ökmen'i vali karşılayarak içeri aldı. İki lüks lambasının aydınlattığı odada hazırlanmış olan sofraya bakan ve vali maiyeti ile birlikte oturdular. Yemek yendikten ve kahveler içildikten sonra vali bey emretti. Arkadaşlar şimdi odayı boşaltsınlar. Bakan beyle biz özel olarak konuşacağız. Yaklaşık bir saat sonra toplantı bitmiş, her iki arabada farları karanlığı yara yara köyden uzaklaşmıştı. Valinin tembihine rağmen olan bitenler ertesi sabah Bolu'ya hemen ulaştırılmıştı.
Ayrım sonu.